Ayrım 8.
Yürürken yan gözle bakıyordum. Anasına benziyordu. Benden hiçbir şey almamış gibiydi. Yolda rastlasam hiçbir şey duymadan yürüyebilirdim yanı sıra. Türkler hakkında çok genel, çok avanakça birkaç soru sordu. Harem var mıymış? Halk gerçekten domuz eti yemez, şarap içmez miymiş? Sultanlar öfkelendikleri zaman odalıklarını çuvala koyup denize atarlar mıymış? Susmalar gitgide uzuyordu. Liseden sonra ne yapacağını sordum. Roma Güzel Sanatlar Akademisi'ne gideceğini söyledi. Birkaç denemesi şimdiden ünlü eleştiricilerin dikkatini çekmiş. Babası pek istemiyormuş resim yapmasını. Yemekte Pierlotti'den birkaç söz etti. Dezenşanteyi karıştırıvermişti galiba dün. Bir Türk'le yemek yiyeceğini öğrenince. Gelişi güzel birkaç parçayı şöyle süzmüş olmalıydı. Bir ara çok önemli bir şey hatırlamış gibi hadımlık üstünde durdu. Erkekliği yok edilmiş erkeklerin neler duyabileceğini merak edermiş eskiden beri. Freud'un bu mesele üzerinde çalışmayışını büyük kayıp sayıyordu. Kanındaki melezlik belli ki kızda evlenmeden yaşlanmış İngiliz karılarının tıkanık cinsel duygularından gelen meraklar uyandırmıştı. Babasının nasıl düşündüğünü sordum. Anasının ikinci kocasını anlatmaya başladı. Türk babasından söz ettiğimi söyledim. Yüzü asıldı. Anası bu kadar yanlış bir işi nasıl yapmış anlayamıyormuş bir türlü. Bir Türk baba. Bilmem kestirebilir miymişim hele Avrupa'da. Belli sosyal seviyelerdeki insanlar için ancak bir sırk numarası sayılabilirmiş. Anasının bir zamanlar hayran olduğunu söylediği özelliklerimden birkaçını maskaralıklarım haline getirip dinleyenleri güldürmek için anlattığı belliydi. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da eti, makarnayı körpe bir hayvan iştahıyla silip süpürüyordu. Üşümüş gibi ürperdi. Hayal kırıklığı bile bırakmadı bende. Bu buluşma inanır mısınız? Bırakmadı dedimse, yenilgim kat kat artmadı anlamında değil. Bu karşılaşmayı ne kadar başka türlü düşünmüştüm. Hem mutlu olabilmek umudu vardı, hem de bu son umudu yitiren adamın adamlıktan büsbütün çıkarak posa haline gelmesi. Ağır bir yükü dinlenmek için bırakmış gibi soluyarak sustu. Gülümseyerek cigarasından çekti, bir şey söyleyecekti, vazgeçti. Elini, adam sende anlamında salladı. Bu zoraki boşveriş, Kamil Bey'e dinlediklerinden kat kat korkunç geldi. Nermin bavulları taşıttıktan sonra eve girmiş, bahçeyle hiç ilgilenmemişti. Burasını ilk defa görüyordu. Üstün körü dolaştı, yağlı boya, taze kereste kokan evi rabıtalı buldu. Salon eski eşyalara küçük parçalar takılarak zevkle döşenmişti. Kocasının burasını böyle oturulur hale getirebilmek için ne kadar didindiğini fark etmediği gibi, başarısı karşısında hayat adamı oldum diye ne kadar sevindiğini de sezemiyordu. Sanki yazlığa kiralamışlardı burasını birkaç ay için. Kamil Bey bu güzel cahilliği kendine çekti. Acımaya benzer bir şeyler durduğu halde ağız tadıyla öptü. Tarih 16 Mart 1920. Günlerden salıydı. Kamil Bey saatlerden beri bahçede çalışmış, Ayşe de küçük küreği, kovası, tırmığıyla babasına yardım etmişti. Şimdi cigara molasında baba kız ileride yapacakları işler üzerinde konuşuyor, büyük havuzu onarıp su tutar hale getirmeyi, böylece içinde ördekler yüzdürmeyi tasarlıyorlardı. Ayrıca ak tavuklar, kara tavuklar, paçalı tavuklar alınacak, hatta birkaç tane de iri kaz bulunacaktı. Ayşe, o zaman çiftlik olur mu burası babacığım derken Dülger Cemil Usta çıka geldi. Telaşlıydı. Soluk soluğa sordu. Duydunuz mu Kamil Bey? Hayrola? İngilizler bu sabah İstanbul'u işgal ettiler. Yok canım. Kamil Bey Garden Bar gecesi dans ederken Sabriye'nin söylediklerini hatırlamıştı. Şaşırdı. Allah Allah. Duymuştum da inanmamıştım. Duydunuz mu? Kimden? Tanımazsınız. İnanılır şey değil. Hatta ben işgal altında olan bir şehri neden tekrar işgal etsinler demiştim. Benim de aklım ermedi. Var bunda bir oyun. İngiliz oyunu. Kan gövdeyi götürmüş. Beyazıt Fatih taraflarında diyorlar. Vuruşulmuş mu? Emin misiniz? Kimi diyor 10 ölü, kimi diyor 15. İngilizlerden mi? Onlardan da ölen olmuştur elbette. Bunlar bizden. Kamil Bey, Sabriye'nin İngilizleri kızdırmamak için söylediklerini hatırlayıp kapıya doğru kaçamak baktı. Tutuklamışlar mı şunu bunu? Tutukladıklarını duymadım. Duymadınız. Kamil Bey biraz düşündü. Ne olmuş babacığım, ne olmuş diye telaşla eteğini çeken Ayşe'nin başını okşadı. Yok bir şey, önemsiz. Ertesi gün işgal sırasında sadece 5 Türk askerinin öldüğü anlaşıldı. Söylenenler doğruysa bunlar Şehzade başındaki Mızıka karakolu erlerindenmiş. Uykuda öldürülmüşler. Buna karşılık Harbiye Nezareti, Genelkurmay Başkanlığı, tersaneler, kışlalar işgal edildiği halde çarpışma yok. Akşama doğru büsbütün inanılmaz bir haber duyuldu. Eser İstanbul'u tekrar işgal eden İngilizler Eskişehir'le Afyon Karahisarı'ndaki askerlerini geri çekmişlerdi. Kamil Bey kuşkulu birkaç gün geçirdi. Kapının her çalınışında nermine belli etmemeye çalışarak irkiliyordu. Henry Dixon Musul'daki topraklarını satmadığı için bu karışıklıkta küçük bir bahane bulup kendisini biraz süründürebilirdi. İşgal altındaki bir şehri yeniden işgal eden, bu yolda kan dökmekten bile çekinmeyen akılsızlıktan her şey beklenir. Bereket versin ki Hala Hanım'la Sabriye geldiler. Söz arasında herifin selamını söylediler de rahatladı. Sabriye biraz yalnız kalmalarından yararlanarak ben size demiştim de inanmamıştınız diye fısıldadı. Hayır, Sir Henry satış meselesini bir daha açmamıştı. Kibar adamdır çok diyordu Sabriye. Bana sorarsanız o geceki üstelemesinden utanıyordur bile. Hala Hanım İttihatçı düşmanlarının ağzıyla sanki İstanbul'u Kuvayi Milliyeciler işgal etmişler gibi Anadolu'ya ateş püskürmekteydi. İnancına göre bütün kötülükler subayların, hele de paşaların başı altından çıkıyordu. Bunlar zanaatleri gereğince dövüşmekten başka bir şey bilmeyen alık heriflerdi. Bir bakıma haklıydılar. Aptal gibi yenilmişler, askerliği de yüzlerine gözlerine bulaştırmışlardı. Ordu dağılınca erler köyüne giderek rençberliğe başlar diyordu. Ya subaylar ne halt eder? Hala Hanım'a göre Derviş Fuat Bey'in evinde tanıdığı hürriyet ihtilafçı bir topçu yarbayı da tıpkı böyle söylemişti. Yenilen haddini bilmeli, kuyruğunu apış arasına alıp yenilginin sonucuna katlanmalı. Memleketi bu duruma iddiatçılar getirdi. İngilizler az mı yalvardılar? 1914'te savaşa girmeyin diye. Para bile teklif ettiler. Almanlardan güçlü müyüz? Daha mı akıllıyız sanki biz? Nasıl sinip oturuyor herifler? Çünkü onların generalleri Avrupalı. Ayrıca vatansefer. Milletine acır. Koca Alman'la beraberken yenildik. Şimdi bir başımıza çoban sopasıyla yedi düvelin karşısına çıkmak ne demektir? Kudurganlıktır bu. Resmen kudurganlık. Bereket versin, akıllandı bizim alık milletimiz. Subay demiyor musunuz? Şeytan görmüş gibi kaçıyor. Oh olsun. Bizde bir süt ana vardı. Ev yandı ya, fareler de yandı ya derdi. Yenildik ya, şu subay denilen kudurganlar da aylıktan, tayından oldular ya. Hala Hanım giderken biraz para bırakmaya kalkıştı. Borç olduğunu da hemen ekledi. Kamil Bey hiç beklemediği böyle bir teklif karşısında birden irkilmiş, kekeleyerek teşekkür etmiş, gerekirse istemekten elbette çekinmeyecekti. Somurtkanlığı atamadı üstünden bir türlü. Nermin'e bir şey sezdirmemek için kendisini zorladığı için de büsbütün sıkıldı. Kamil Bey, İngilizlerin edepsizlik etmeleri kuşkusundan kurtulalı beri çevresindeki insanları sezdirmeden incelemeye başlamıştı. Dünyayı bu kadar gezdiği halde şimdiye kadar yenilmiş bir memlekete yolunun düştüğünü hiç hatırlamıyor. Bunu düşündükçe yenilip yere serilmiş bir memlekete gezgin gitmek tatsızdır da ondan diyordu. Burada bulunmadığından birinci işgalin etkisini görememişti. Ama ikinci işgal halkın son direnme gücünde yerle bir etmişti. Üsküdar'da hele bağlar başında kimsenin ağzını bıçaklar açmıyordu. Açık bir yılgınlık çökmüştü erkeklerin üstüne. Davranıp silkinmek beklenemezdi. Görünüşe bakılırsa polisler, jandarmalar, memurlar artık kendi hükümetlerine çalışmadıkları halde görevlerini yapıyorlardı eskisi gibi. Sokaklarda çocuklar gene bağıra çağıra oynamakta, kadınlar komşularına gitmekte, alışveriş edilmekte, düğünler yapılıp mevlitler okutulmaktaydı. Ama tatsız. 8 Mart'ta sadrazam olan Salih Paşa 25 gün sonra çekilmiş, Tevfik Paşa kabul etmediği için bu makama dördüncü defa damat Ferit Paşa getirilmişti. İngilizler bazı milletvekillerini millet meclisinde tutukladıklarından meclis başkanı ile bir takım mebusların savuştuğu söyleniyordu. Cemil Usta'ya bakılırsa gene son umut Anadolu'da kalmıştı. Kamil Bey ömründe yakacıktan öteye geçmemiş bir İstanbul çocuğuydu. Anadolu hakkında zaten hiçbir fikri yoktu. İstanbul'a gezgin satıcı, apartman kapıcısı, hamal, besleme sağlayan, sınırları belirsiz bu memleket elbet içinde yaşayanlardan başka türlü olamazdı. Öyleyse kendi kendisine davranıp kalkmasını, isyan ederek silaha sarılmasını ummak boşunaydı. İstanbul, imparatorluğun başı, kubbelerden kamburlarını çıkararak böyle sinmişken Anadolu ne yapabilir ki? Hele Antalya, Konya bölgeleri İtalyanların, Antep, Maraş, Adana Fransızların, Samsun tarafları İngilizlerin, Zonguldak Fransızların işgali altında olursa Anadolu neresi? Yunan'la dövüşenler kimler? Ankara ile Mustafa Kemal mi? Kamil Bey fazla düşünmeden milletin yani İstanbul'un ümitsizliğine hak verdi. Nisan ortalarında sıcaklar apansız bastırınca bahçede çalışmanın zevki kalmamış, işsizliğin can sıkıntısı başlamıştı. Eskiden her gün bir yere davetli olur, evinde her zaman birkaç konuk bulunurdu. Oysa şimdi belki de fakir düştüğü duyulduğundan kimse kendisini arayıp sormuyordu. Tanıdıklarının hepsi de iyi gün dostu değillerdi. Yardım isteyeceğinden korkanlar bir yana bırakılırsa asıl sohbetlerinden zevk duyduğu insanlar teselliyi kabul etmez derde düşmüş bir dosta hallerine gizlice şükrederek acımış görünmek istemiyor olmalıydılar. Zaten bunlardan önemli bir kısmı da ortada yoktu. Bu ortada olmayanları sorduğu zaman karşısındakiler korku ile iki yanlarına bakarak Anadolu'ya geçti galiba diye fısıldıyorlardı. Hala hanımın kocası böyle işsiz güçsüz dolaşmasını uygun bulmayarak hariciyede bir memuriyet istemesini salık verdi. Gerekirse hariciye nazırını daha başka nüfuzlu kişileri de görecekti. Gidip gördü de. Bunların hemen hepsi Kamil Bey'in babası merhum Selim Paşa'yı iyi tanıyan insanlardı. Oğluna değersiz bir memuriyet vermek istemediler. Biraz sabırlı olmasını söylediler. Kamil Bey, aydınları her zaman kolaylıkla iş bulan, okumuş yazmışı kıt memleketlerde olduğu gibi işsizliğinden hiç telaşlanmıyordu. Avukata göre davalardan bir ikisi neredeyse kazanılacak, davalı kira bedellerinden de ellerine toplu paralar geçecekti. Bu sebeple Kamil Bey bahçeyle uğraşıp 20 Ocaklı bir bağ yeri hazırlamış, kitaplar bularak tavuk, kaz, ördek yetiştirmeye hazırlanmıştı. Bilhassa kaz beslemek üstüne Fuat Mahir Bey'in söyledikleri Kamil Bey'in pek hoşuna gitti. Bu dünyada birçok öğrenilmesi kolay, faydalı hakikatler var. Biz bunlardan şüphe dahi etmeden boşu boşuna yaşayıp gidiyoruz. Söz gelimi için, kaz için aptal deriz. Oysa hayvanların içinde ondan daha zekisi, uyanığı, hatta sevimlisi bulunmaz. Bir kere temizdir. Kuş cinsinden olduğu halde insana kuvvetli görünür, yani merhamet duyurmaz. Bu kuvvetli görünüşte yırtıcı kuşların yürek ürperten korkunçluğu da yoktur. Tıpkı bizim gibi canım. Kalabalık yaşamayı sever. Erkekleri çok evlenme taraflısıdır. Kadınları eski harem töresince birbirlerini pek kıskanmadan kadın kadıncık yaşarlar. Erkek kaz hem kabadayı hem kıskanç olur. Çoğu zaman onuru uğruna ölesiye dövüşür. Dövüş sırasında hanımları ona bir ağızdan bağırarak gayret verirler. Fakat bu da biz insanlarda olduğu gibi yenmek şartına bağlıdır. Bizim dişiler gibi kaz hanımlar da kavgada yenileni pek sevmezler. Galiba arkasına takıldıkları çok olur. Size bir şey söylesem şaşarsınız. Kaz da insana koyun gibi alışıyor. Benim Aka adında bir dövüş kazım vardı. Bana alışıktı. Çağırsam gelir, verdiklerimi hiç çekinmeden elimden yerdi. Sonra çok faydalı yaratıklardır bunlar. Bir tanesinden iyi beslenirse 2-2,5 okka yağ alınırmış. Ben denemedim. Bu yağdan çeşitli börekler, tatlılar, hele pirinç pilavı yapılırmış ki parmaklarını yermiş insan. Bu kış deneyelim. Ama bakın, bir önemli sakınca var. Bahçeyi domuzlar gibi eşeler kaz kısmı. Sonra bir kaz bir mandadan daha fazla yiyor. Fazla yiyor, burada bir şey belirlemez. hiç durmadan yiyor, hiç durmadan. Anadolu'da kaz boğazı, kız boğazı diye bir laf ederler. Artık bilmem ne kadar uygundur, bildiğim kazın kazlığı aralıksız tıkınmasından gelse gerek. Kamil Beç'in en zor, en alışamayacağı iş çarşıya çıkıp öteberi almak oldu. İlk gün Nermin'in istediklerini kağıda yazarken bununla avunacağını, hatta zevkleneceğini ummuştu. Dışarı çıkıp kapıyı çekince duraladı. Sokakta kendisini en korkunç yoksulluğun derinliklerinde bulmuş, Selim Paşa'nın oğlu Kamil Bey'e karşı yüreğini parçalayan derin bir acıma duymuştu. Şakakları zonkluyor, göğsü sıkışıyordu. Yüzünün kıpkırmızı olduğundan emindi. Fuat Bey'le karşılaşmaktan korkarak hızlandı. Bakkala, kasaba dilenecekmiş gibi tepeden tırnağa ürpererek girdi. Cebindeki kağıda bakarsa nereye tekerlendiği sanki anlaşılacaktı. Aklında kalanları istedi. Paketler, üçü geçince büsbütün şaşırıp telaşlandı. Bunları yüklenip götürmesine hayır imkan yoktu. Sebzicinin çırak bırakıversin sözünü bir an anlayamadı. Sonra dünyalar kendisine verilmiş gibi sevindi. Eve döndüğü zaman sırtı ter içindeydi. Hala ürperiyordu. Hemen odasına girdi. Bir şey söylenirse duyduğu utanç dışarı vuracak, Onur biraz daha onarılmaz biçimde yaralanacak sanıyordu. Sabahleyin bir defter almış, üstüne tarih atıp parasının tutarını yazmıştı. Aklı sıra gündelik masrafı meteliğine kadar kaydedip ev bütçesi tutacak, aylık masraflarını bilecekti. Bunu vaktiyle milyoner bir Fransız fabrikatörünün hanımında görmüş, imrenmişti. Fiyatlarını hatırlamaya çalışarak aldıklarını alt alta yazdı. 2 paket ahali cigarası 16 kuruştan 32 kuruş. 5 okka lahana 6'şar kuruştan 30 kuruş. 1 okka şeker 60 kuruş. Yarım okka kahve 60 kuruş. 1 okka İngiliz pirinci 35 kuruş. 1 okka halep yağı 200 kuruş. 1 okka İspanya kalamata zeytinyağı 130 kuruş. 1 okka zeytin 70 kuruş. 1 okka sabun 47 kuruş. Ekmek 2 okka. Okkası 17 kuruş. 1 okka tuz 10 kuruş. Bu ev bütçesi gayreti ancak 2 hafta sürebildi. İlk günler kendisini ciddi bir iş olarak bunu kabullenmeye zorluyor. Yalnız aldıklarının değil, ileride almak zorunda kalacaklarının fiyatlarını da defterin bir sayfasına yazıyordu. Söz gelimi gazete ilanlarından şunları kaydetmişti. Zarif ve şık kumaşlardan sivil paltolar 750 kuruştan 5000 kuruşa kadar. Halis kösereden pek ziyade şık kunduralar 400 kuruştan 2000 kuruşa kadar. İngiliz muşambaları 500 kuruştan 2500 kuruşa kadar. Don gömlek, yün takım 365 kuruştan 550 kuruşa kadar. Olağanüstü nefis battaniyeler 600 kuruş. İspanya basması arşını 25 kuruştan 40 kuruşa kadar. İngiliz basması arşını 30 kuruştan 50 kuruşa kadar. Kare saten, çift en arşını 80 kuruştan 100 kuruşa kadar. Patiska yardası 38 kuruş. Zafir keten, çift en arşını 32 kuruştan 40 kuruşa kadar. Pantolonluk çift en arşını 80 kuruştan 105 kuruşa kadar. Karamanlı bakkalın çırağı her sabah uğrayıp istenenleri getirmeye başladıktan sonra Kamil Bey kendi mizacında bir miras yediği için ev bütçesi tutmaya kalkmanın acıklı gülünçlüğünü fark etti. Metelikleri biriktirip borsadan hisse senetleri alan milyoner Fransız karısına özenmeye kalkışması düpedüz aptallıktı. Daha da beteri kendisini aldatmak. Böyle saçmalıklarla sadece içsiz güçsüz olduğunu anlamazdan gelmeye çalışmıyor, hiçbir işe yaramaz serseriliğini de kendisine karşı örtbas etmeye çabalamakla gerçeklerden kaçmaya yelteniyordu. Önünde açık duran defterin üstüne elini umutsuz koydu. Son yazdıkları tramvay paralarıydı. Avukatına gittiği gün cebinde kalan biletten çıkarmıştı. Birinci bölge, birinci 4 kuruş, ikinci 3 kuruş. İkinci bölge, birinci 5 kuruş, ikinci 3 kuruş. Üçüncü bölge, birinci 6 kuruş, ikinci 5 kuruş. Sonuna kadar birinci 8 kuruş, ikinci 5 kuruş. Sayfayı yukarıdan aşağı o kadar hırsla çizdi ki kurşun kalemin kalın ucu kırıldı. Sabahleyin komşusu Derviş Fuat Bey telaşla gelmiş, Düzce'de isyancıların 24. tümeni esir ettiklerini, tümen komutanı Yarbay Mahmut Bey'i öldürdüklerini söylemişti. Perişandı. Çerkes Mahmut Bey'in Çerkes isyancıların elinde böyle pisi pisini ölmesini aklı almıyordu. Savaş boyu bütün çarpışmalarda beraber bulunmuşlar, belki 100 kere ölümün tırpanı altından geçmişlerdi. Acısı o kadar derin olmasa çocuk gibi ağlayacaktı. Parmaklarını birbirine geçirmiş, ovunuyordu. Seni boşlayacağım, varlığından habersiz yaşayacağım diyerek dünyaya meydan okumaya kalkan bahtsız Fuat Bey'in sarındığı bütün zırhlar dökülmüş, altındaki yaralı insan çırılçıplak ortaya çıkmıştı. Artık güçsüzlüğünü saklamaya çalışmıyor, yenilgisini boynu bükük kabulleniyordu. Sabaha kadar düşünmüş, ölçüp biçmiş, dervişliğe sığınmanın maskaralığını anlayarak Anadolu'ya geçmeyi kararlaştırmıştı. Evet, orada ne yapacağını, hangi işe yarayacağını şimdiden kestiremiyordu ama bundan başka çıkar yol kalmadığına da kesinlikle inanıyordu. Sözünü bitirince masanın üstüne bir zarf bıraktı. Kamil Bey'in sormasına meydan vermeden içinde 1200 lira olduğunu, bir ara tekkeye bağışlamayı düşündüğünü, sonra elini kaldırıp Kamil Bey'i susturdu, bunu kendisine borç vermenin daha uygun olacağına karar verdiğini söyledi. Sesi de yüzü gibi derinden acılıydı. İğrendiği açıkça belli olan bu konuda sözü uzatmamasını Kamil Bey'den adeta yalvarıyordu. Ayşe'yi kendi adına öpmesini söyleyip kaçar gibi çıktı.